Sevgili seyirciler merhaba. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika seyahatinde, Afrika'da bir dizi ülkede temaslarda bulunacak. 4 günlük bir ziyaret yanlış hatırlamıyorsam ve bu ziyaret dün itibariyle Angola'da başladı. Bugün de Angola'da kendisi ve bundan sonra Togo ve Nijerya'ya da uğrayacak. Burada devlet başkanlarıyla görüşüp bir dizi sanıyorum imzalar, bir anlaşmalar bekliyoruz. Aslında neler beklediğimizi konuşmak istiyoruz bugün bu Afrika ziyaretinden de. Konuğum Yaşar Üniversitesi'nden Elem Eğrice Tepeciklioğlu hocamız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için.
Merhabalar Sena, ben teşekkür ederim.
Hocam hemen başlayayım aslında. Hani merak ediyorum, yayına girmeden önce de sizinle konuşmuştuk zaten. Bu ziyaretten ne beklediğimizi direkt sormak istiyorum. Yayına da öyle çıkardık. Ana fikir acaba hani ekonomik hacmi genişletmek mi bu Afrika ülkeleriyle, yoksa bir konsey var sanıyorum. Siz de biraz sonra bahsedeceksiniz. 22 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan Afrika İş Konseyi. Dikkat çekici bir detay gibi de duruyor. Ne söylemek istersiniz bu ziyaretle alakalı? Oradan başlayalım.
Tabii senin de dediğin gibi, yani gerek Türkiye'nin Afrika politikasında genel olarak, gerekse bu ziyaretler kapsamında ekonomik sahiplerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yani bu ziyaretler aslında ikili ilişkileri geliştirme konusundaki isteği ve kararlılığı göstermesi açısından ayrıca önemli. Ama Türkiye Afrika ilişkilerini takip etmeyenler çok bilmez. Yani bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Afrika ziyareti değil. Erdoğan 2005 yılında başbakan, yani 2005 yılında ilk Sahra Altı Afrika'ya ziyaret düzenleniyor Erdoğan döneminde başbakan düzeyinde. Ama o tarihten itibaren gerek başbakan olarak gerek cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok Afrika ülkesine, hatta bazılarına birkaç defa çeşitli vesilelerle ziyaretler gerçekleştiriyor. Bazı Afrika ülkeleri tabii daha ön plana çıkıyor bu ziyaretler kapsamında, ama bu sene özelinde bakarsak Afrikalı ülkelerin Afrika trafiği de aslında hızlandı. Yani pek çok Afrikalı lider Türkiye'ye özellikle yaz aylarında ziyaretler gerçekleştirdi. En son Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in Eylül sonunda gerçekleştirdiği bir ziyaret var. Bu ziyaret kapsamında biz Türkiye-Afrika çalışanlar çok ilgiyle bekliyorduk Türkiye-Afrika arasındaki 3. zirvenin tarihini. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 17-18 Aralık tarihlerinde Türkiye ile Afrika arasında 3. zirvenin düzenleneceğinin belirlendiğini söyledi. Yani bu senin de dediğin gibi önümüzdeki hafta da bir 21-22 Ekim tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve ilk organizatörlüğünde bir Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu var. Bu da yine Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki 3. bu tarzdan forum ve yaklaşık 2000 temsilcinin katılması bekleniyor Afrika ülkelerinden. Yani bu karşılıklı ziyaretler ilişkileri geliştirme konusundaki isteği göstermesi açısından ayrıca önemli, dediğim gibi. Ayrıntılarına daha sonra tekrar değiniriz. Ama mesela Musa Faki Muhammed ziyareti kapsamında TİKA, YTB gibi kuruluşlara da ziyaretler gerçekleştirdi. Onlarla da istişarelerde bulundu. Özellikle 3. Türkiye-Afrika zirvesi ilişkilerin kurumsal zeminini oluşturması açısından ayrıca önemli diye düşünüyorum. Çünkü pek çok ülke, özellikle Çin, Fransa başta olmak üzere, bu tür zirveler düzenliyorlar. Ve Türkiye'nin zaten 3. zirveye 2019 tarihi alınmıştı ilk olarak. Daha sonra 2020 Nisan dendi, Covid nedeniyle ertelendi. Ama artık sene bitmeden düzenlemek istiyorlardı bu zirveyi. Yani Dışişleri Bakanlığı nezdinde çok önemli girişimlerde bulunuldu. Yani en azından 2021 bitmeden yapalım diye Afrika Birliği'nden bir tarih almak için çok uğraşıldı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya ziyaretleri bu iki önemli olayın öncesine gelmesi açısından da ayrıca önemli diye düşünüyorum. Özel olarak bakmak gerekirse Nijerya, Angola ve Togo'ya, yani özellikle Nijerya çok ön plana çıkıyor. Nijerya bildiğiniz gibi Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri. Aynı zamanda ECOWAS için de çok önemli bir lider ülke ve Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkiler çeşitli D8 gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çeşitli uluslararası örgütler nezdinde de uzun yıllardır süre geliyor. Hatta Türkiye'nin Afrika'daki ilk büyükelçiliğini açtığı ülkelerden biri yine Nijerya. Tabii ki Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde de en öne çıkan konulardan biri yine ekonomik işbirliği hususu. Yani Nijerya ile olan ticaret hacminiz belirli Afrika ülkeleriyle, mesela Angola ve Togo ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek. Angola ve Togo ile bildiğim kadarıyla 200 milyon doların bile altında. Ancak Nijerya ile 750 milyon dolara ulaşılmıştı en son. Bunun 1 milyarın üstüne çıkarılması hedefleniyor bu ziyaret kapsamında. Yine senin de dediğin gibi bu ziyaretler kapsamında pek çok işbirliği anlaşması imzalanıyor. Özellikle ekonomi alanında zaten iş adamları eşlik ediyor Erdoğan'a bu ziyaretlerinde. Dolayısıyla özellikle ekonomik alandaki işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Ama Nijerya özelinde öne çıkan ayrı bir konu da FETÖ ile işbirliği hususunda bu ülkeden beklenen destek. Evet. Nijerya Afrika'da en fazla Gülen bağlantılı okula ev sahipliği yapan ülke bildiğim kadarıyla. Hatta tek üniversite burada yer alıyor yine. Türkiye Afrika ülkelerinden bu konuda yani bu okulların kapatılıp Maarif Vakfı'na devredilmesi hususunda destek beklediğinde yani Gambiya gibi, Somali gibi daha küçük, Türkiye'den daha fazla dış yardım arayışında olan ya da Türkiye'nin daha görünür olduğu, daha yoğun ilişkilerinin olduğu ülkeler bu okulları ilk olarak kapatan ülkeler oldu. Hatta Gambiya 2014 Şubat ayında kapattı. Direkt Somali, Türkiye Maarif Vakfı'nın yani bu okulları devralmak için direkt olarak kurulan Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışında okul açtığı ilk ülke oldu. Ama Nijerya gibi, Etiyopya gibi, Angola, Kenya, Güney Afrika, Tanzanya gibi daha büyük Afrika ülkeleri yani bölgesel güç olarak kabul edilen bu ülkeler bu okulları devretme konusunda biraz daha çekimser yaklaştılar. Etiyopya'da durum bir süre sonra çözüldü. Togo'da bildiğim kadarıyla bu okulların devri Togo'da bile daha yeni gerçekleşti. Hı. Ama Angola'daki okulların durumunu bilmiyorum açıkçası. Hani İspanyol kurumların devraldığı söyleniyor. Etiyopya'da da Alman kurumlar için aynı şey söylenmişti ilk başta. Yani Türkiye Maarif Vakfı'nın sayfasına baktığınızda hangi ülkede hangi okul devralındı çok net bir şekilde sayılarıyla görebilirsiniz. En son Afrika'da 144 okulun Maarif Vakfı'na devredildiği söyleniyordu. Angola'da bildiğim kadarıyla bu okullar kapatıldı ama Maarif Vakfı'na henüz devredilmedi. Nijerya'da ise mesela Nijerya bu listede yok. Angola yok. Güney Afrika'da daha yeni kapatıldı. Kenya yok bu listede. Yani bu büyük Afrika ülkelerinde bu okulları hala faaliyet göstermekte. Dolayısıyla Nijerya hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi de bu açıklamada bulundu. Nijerya ziyaretinde en ön plana çıkan konulardan birisi de bu FETÖ ile mücadele hususu olacak dedi. Yani Nijerya'dan bu konuda çok büyük destek bekliyor Türkiye. Onun dışında mesela Togo özelinde bakarsanız yine ayrıca önemli bir ülke. Çünkü Türkiye'nin Afrika'daki son büyükelçiliği Togo'da açıldı geçtiğimiz Nisan ayında 43'e ulaştı. Böylelikle Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı yine Bissau'daki büyükelçilikle birlikte sene bitmeden bu sayının 44'e ulaşması planlanıyor. Biliyorsunuz bu diplomatik ağ Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerin sayısının artışı, görünürlüğünün artması açısından da çok önemli. Angola özelinde baktığımızda yine geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları'nın Luanda seferlerinin başladığını görüyoruz. Böylelikle Türk Hava Yolları Afrika'daki 61. destinasyonuna ulaşmış oldu. Ve yine senin de dediğin gibi Türkiye savunma sanayi için aslında Angola'da Nijerya gibi önemli bir pazar. Yani sadece ekonomik anlamda değil, özellikle Türk şirketlerin bu konudaki Türk sanayinin de güçlenmesinin etkisiyle zırhlı araç satımlarının Afrika'da ülkelere arttığını görüyoruz. Tabii Türkiye bu alanda çok yeni, çok önemli rakipleri var. Rusya, Amerika, Çin başta olmak üzere. Ama bu ziyaretler aslında Türk Hava Yolları'nın uçuş başlatması, diplomatik elçiliklerin açılması, karşılıklı ziyaretlerin artışı ya da mesela TİKA'nın ofis açması. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin daha ne kadar bütüncül bir politika izlediğini gösteriyor Afrika'da ve birbiriyle bağlantılı. Yani iş adamları bu ziyaretlere eşlik ediyor. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın bu ülkelerde yeni bir destinasyona başlaması iş adamlarının temasını da kolaylaştırıyor, bölgeye ulaşabilirliğini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla yani bu üç ülke ne Erdoğan'ın ziyaret ettiği ilk ülkeler ne de son ülkeler olacak ama bir yandan da dediğim gibi bu iki önemli Türkiye-Afrika ilişkileri açısından iki önemli etkinliğin öncesine gelmesi nedeniyle de büyük ihtimalle ulusal ve uluslararası basın tarafından çok ilgi çektiğini görüyoruz.
Evet. Bir de tabii hocam yayına girmeden önce sizinle de konuşmuştuk. Yani son dönemde dış politikada attığımız adımlar pek yani düzgün karşılanmadığı için diyeyim belki de. O yüzden hani böyle atılacak adımların neresi olacağı da en azından medyada veya diğer yerlerde bizim için de çok en azından takip edilesi gibi duruyor. Hazır dış politika demişken tabii hemen biraz dış politika yorumlamanızı da isteyeceğim. Yani AK Parti özelinde belki de Afrika ve Afrika ülkelerinin yerini sormak istiyorum. Dış politikasında nasıl konumlandırıldığını konuşmak istiyorum. Çünkü yayına girmeden önce de baktım. Özellikle 2008 yılından itibaren kıta genelinde 31 büyükelçilik açmışız. Zaten 43 ülkede büyükelçiliğimiz bulunuyor. Günün sonunda da bugün baktığımız zaman. Şimdi bu Afrika açılımını biraz konuşalım istiyorum. Biraz vaktimiz de sınırlı ama hani ne kadar konuşabilirsek. Şimdi insani yardımlarla başlamıştı. Sonra biraz ekonomi temeline döndü. Hatta bir ara takip edenler hatırlayacaklardır. Dönemin Dışişleri Bakanı, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da söylemişti. İşte bu yeni Osmanlıcılık tabirleri üzerinden yorumlayanlar da olmuştu Afrika ile ilişkileri. Günün sonunda bu ilişkileri neye dayandırarak yorumlayabiliriz genişlemesini ve bundan sonra acaba Türkiye-Afrika ilişkileri nereye doğru evrilebilir, ne söylemek istersiniz?
Yani hep ekonomik sahipler ön plana çıkıyor dedik ama yani bunlar tek faktör değil aslında Türkiye'nin Afrika politikasında. Yani belki de tüm dış politika hamlelerinde olduğu gibi pek çok unsur iç içe geçmiş durumda. Türkiye neden Afrika'ya açıldı diye baktığımızda da yani tarihsel olarak bu Türkiye'nin Afrika'ya ilk açılımı değil. Genelde literatürde göz ardı ediliyor. İlk açılım 78 yılında yapılıyor Ecevit döneminde. Hatta Dışişleri Bakanlığı'nda Afrika'ya özel bir departman ayrılıyor. Ama tabii çeşitli sebeplerle istenen başarı yakalanamıyor ama tarihsel süreç içinde baktığımızda Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirdiği dönemler hep dış politikada kendini daha yalnız hissettiği, alternatif ortaklar arayışında olduğu ya da geleneksel dış politika partnerleriyle ilişkilerinin kötüleşmeye gittiği dönemler ya da mesela dış politika hususlarında, dış politika hamlelerinde kendine destek aradığı dönemlere denk geliyor. Yani 60'lı yılların ortasında Kıbrıs sorunu gündeme geldiğinde bu böyleydi ya da 70'lerin sonunda Amerika ile ilişkilerin kötüleşmesi, 80'lerde yine ekonomik liberalizasyon dalgası çerçevesinde özellikle alternatif pazarlar arayışı, 90'lı yılların sonuna geldiğimizde de hani 98 yılındaki Afrika'ya açılma eylem planının milat olduğunu söylüyoruz Türkiye-Afrika ilişkilerinde. Bu dönemde de yine Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde sıkıntılar yaşadığı, Orta Asya ülkelerine yöneldiği ama buradaki çabalarının başarısız olduğu bir dönem olduğunu görüyoruz. Yani 2000'li yılların başlarında bir yandan da gerek siyasi gerekse ekonomik alandaki istikrar AK Parti hükümetini burada daha aktif bir politika izleme konusunda gerekli imkanı da sağlıyor diyebiliriz. Öte yandan 80'lerde ortaya çıkan bu Anadolu Kaplanları olarak adlandırılan tabii literatürde farklı şekillerde tanımlanıyor. Bu burjuvazinin alternatif pazar arayışları da var. Dolayısıyla pek çok farklı faktör iç içe geçmiş durumda. Ekonomik faktörler ön plana çıkıyor dedik ama dış politika konularında ortak arayışları biliyorsunuz Afrika ülkeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en önemli bölgesel grubu oluşturuyor. Yani bu Güvenlik Konseyi'nden biraz daha nispeten adil bir oy verme süreci olduğunu söyleyebiliriz. Her ülkenin tek bir oy hakkı var. Dolayısıyla Afrikalı ülkelerin sizin lehinize vereceği dış politika konularında desteğe ihtiyaç duyduğunuzda sizin yanınızda yer alması, sizin lehinize vereceği oylar büyük önem arz ediyor. Türkiye bunu 2009-2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici adaylığı sürecinde yürüttüğü kampanyada çok iyi gördü. 2008 yılında yapılan oylamada çok çok büyük oranda Afrikalı ülkelerin desteğiyle bu Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. Dolayısıyla gerek kısa vadeli hedefler, gerek dış politikada alternatif ortak arayışları, yani dış politikada başarısız olunduğu özellikle kendini uluslararası alanda izolasyonda hissettiği, yalnız hissettiği dönemlerde de bu ortak arayışlarının arttığını görüyoruz. Afrikalı ülkeler gerek önemli ekonomik partnerler olarak hizmet edebiliyor Türk dış politikasına, gerekse dış politikada destek sağlama dönemlerinde devreye girebiliyor. Tabii bu her zaman olumlu sonuçlanacak diyemeyiz. Ancak zirveler özelinde tekrar bakarsak 2008 yılında düzenlenen ilk Türkiye-Afrika zirvesi sonrasında özellikle Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerin sayısında önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Ve 2014 yılındaki ikinci zirveden sonra da bu karşılıklı üst düzey ziyaretler giderek artış kazanıyor. Yani zirvelerin ilişkilerin kurumsal zeminini hazırlama konusundaki etkisini bence biraz göz ardı ediyoruz. Yani bu zirve diplomasisi dediğimiz yeni bir literatür oluşuyor hatta ülkeler bu konuda neler yapıyorlar Afrikalı ülkelerle ilişkileri geliştirme hususunda diye. Yani dediğim gibi ekonomik faktörler siyasi faktörlerle iç içe geçiyor. Tabii kimi zaman senin dediğin gibi insani olarak giriyoruz ama insani yardım faaliyetleri aynı zamanda Türk şirketlerinin ülkeye girip operasyonlarına başlama konusunda Afrikalı ülkelerle anlaşmalarını kolaylaştırma konusunda çok önemli rol oynuyorlar. Yani hepsi bunu özellikle Somali özelinde çok net bir şekilde görüyoruz. Yani 2011 sonrası ülkedeki insani yardım faaliyetlerimiz hız kazanıyor. Daha sonra Türk şirketler Somali'nin hava yollarını, limanlarını, işletme haklarını alıyorlar. Ülkede çok önemli altyapı yatırımlarında bulunuyorlar. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı dış politika hamleleri aslında.
Hocam bir de son olarak aslında hani Türkiye'nin Afrika'da bulunmasının orada bulunan diğer ülkelerle olan rekabetini de yorumlamanızı isteyeceğim. Yani sanıyorum büyük güçler arasında bulunan ülkelerden bir tanesi Türkiye herhalde. Çin var, Hindistan, Rusya gibi Brezilya belki Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler de bir yandan Afrika'da. Rekabet işin içine girdiği zaman Türkiye'nin şansı nedir Afrika'da? Son olarak bunu sorayım.
Tabii çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Şimdi Türkiye nerede duruyor, bunu iyi tanımlamamız gerek diye düşünüyorum bu soruya cevap vermek için. Bir yandan Afrika'nın geleneksel ortakları olarak tanımlanan Avrupa Birliği ülkeleri var. Aynı zamanda kıtadaki eski sömürgeci güçler biliyorsun, ya da ABD. Bu son zamanlarda Çin de kıtanın geleneksel ortakları arasında tanımlanmaya başlandı. Çünkü Avrupa Birliği'nden sonra kıtanın en önemli ticaret ortağı Çin. Çok önemli yatırımları var, hatta yeri geldiğinde Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakıyor. Bir yandan da yükselen güçler olarak tanımlanan Rusya, senin dediğin gibi Brezilya, Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi Türkiye'de bu kampa dahil ediliyor kimileri tarafından. Yani bu yükselen güçlerin Afrika'da faaliyetlerini artırma girişimlerinde bulunduğunu görüyoruz. Bazı alanlarda rekabet çok üst düzeyde. Mesela enerji alanında ya da bu silah satışı konusunda. Yani Türkiye'nin en azından kısa vadede bir Rusya'yı, bir Çin'i, bir Amerika'yı bu konuda geride bırakması ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum ben. Ancak Türk silah sanayinin, savunma sanayinin de gelişmesiyle Türkiye tabii daha ucuza bu silahları sağlama iddiasında. Öte yandan Avrupalı ülkeler gibi belirli koşulları dayatmıyor dış yardımlar konusunda da, bu silah anlaşmalarının yapılması konusunda da. Ancak özellikle mesela bir Rusya'yı düşündüğümüzde, Sahra Altı Afrika'nın bu silah satışının %30'unun Rusya tarafından yapıldığı söyleniyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri yine çok ön planda Çin'le birlikte. Dolayısıyla bu ülkeleri kısa vadede geride bırakmamız doğru mu, mümkün mü bilemiyorum. Ancak öte yandan Osmanlı geçmişini dışarıda bıraktığımızda da Türkiye bu ülkelerle karşılaştırıldığında biraz daha yeni bir ülke. Ve dolayısıyla bu ülkelerin bu ülkelere karşı ortaya çıkan olumsuz algı daha Türkiye için ortaya çıkmış durumda değil. Mesela Çin hep eleştiriliyor ya, borç sarmalı yaratıyor Afrika ülkeler kapsamında diye. Ya da mesela Avrupa Birliği ülkelerine, özellikle Fransa'ya yönelik Afrikalı ülkelerin tepkilerini son zamanlarda, geçtiğimiz hafta düzenlenen Fransa-Afrika zirvesinde çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin Afrika politikası konusunda çok fazla eleştiri daha ortaya atılmış değil. Yani ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum ama kısa vadede en azından durum bu şekilde diyebiliriz.
Hocam çok teşekkür ederiz. Ne kadar az ben konuştuğumuzun farkına vardım aslında Türkiye'nin Afrika politikasını. Umarım bundan sonraki süreçte daha fazla konuşuruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili seyirciler, tekrar hatırlatmak gerekirse bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika gezisinin ilk durağında Angola'daki ziyaretini, sonrasında Togo ve Nijerya'ya geçişini konuştuk. Bunun arkasında yatan nedenleri inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.